Ayrım 11.
O sırada Rion'un çevresindeki insanlar sıraların dirsek koyma yerleri arasında kımıldanarak olabildiğince rahat edecek biçimde yerlerine yerleştiler. Girişteki kumaş kaplı kapılardan biri hafif hafif çarpıyordu. Birisi onu tutmak için yerinden kalktı. Bu kımıldanmalarla dikkati dağılan Ryu yeniden söze başlayan Panelüks'ü zor duyuyordu. Vebanın sahnelediği bu gösteriye kendi başına bir açıklama bulmak yerine bundan öğrenilebilecek şeyleri öğrenmeye çalışmak gerektiğini söylüyordu. Ryu, rahibe göre açıklanacak hiçbir şey olmadığını az çok sezinledi. Panelüks güçlü bir biçimde Tanrı açısından açıklanabilecek bir şeyler olduğunu ama bazı şeylerin ise açıklanamayacağını söylediğinde Ryu dikkat kesildi. İyilik ve kötülük kuşkusuz vardı ve genelde onları birbirinden ayıran şeyler kolayca açıklanırdı. Ama sorun kötülükte başlıyordu. Örneğin görünüşte gerekli olan kötülük ve görünüşte gereksiz olan kötülük vardı. Cehenneme düşmüş Don Juan vardı ve bir çocuğun ölümü vardı. Çapkının cezaya çarptırılması ne kadar adilse çocuğun acısını anlamak o kadar zordu. Ve gerçekte yeryüzünde bir çocuğun acısından, o acının beraberinde getirdiği nefretten ve bunu açıklamak için aranacak nedenlerden daha önemli hiçbir şey yoktu. Yaşamın geri kalan bölümünde Tanrı bizim için her şeyi kolaylaştırıyordu ve o ana kadar dinin takdir edilecek bir yanı yoktu. Oysa şimdi Tanrı bizi duvarın dibine koyuyordu. Böylece vebanın duvarları dibindeydik ve onların ölümcül gölgesinde bizim yararımıza olanı bulmamız gerekiyordu. Rahip Panelü kendisinin duvara tırmanmasını sağlayacak kolaylıkları bile reddediyordu. Çocuğu bekleyen güzelliklerin sonsuzluğu onun acısını telafi edecektir demek onun için kolay olurdu. Ama gerçekte bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Bir keyfin sonsuzluğunun insan acısını bir an telafi edebileceğini kim ileri sürebilirdi? Bu bir Hristiyan olamazdı. Kollarında, bacaklarında ve ruhunda acıyı tanımış bir efendisi olan bir Hristiyan olamazdı bu kesinlikle. Hayır, çarmıhın simgelediği bu parçalanışa sadık olarak ve bir çocuğun acısıyla yüz yüze kalarak rahip duvarın dibinden ayrılmayacaktı. Ve kendisini o gün dinleyenlere hiç korkmadan şöyle diyecekti. Kardeşlerim, o an geldi. Ya her şeye inanmalı ya da her şeyi yatsımalı. Ve aranızda kim her şeyi yatsımayı göze alabilir? Ryu, rahibin sözü dinsizliğe getirdiğini bir anda fark etti. O ise bu buyruğun, bu isteğin Hristiyanların yararına olacağını belirtmek için büyük bir kuvvetle sözünü sürdürüyordu. Bu aynı zamanda Hristiyanların erdemiydi de. Rahip birazdan sözünü edeceği erdemin fazlasının daha hoşgörülü ve daha klasik bir ahlak anlayışına alışmış bazı kişileri şaşkınlığa düşüreceğini biliyordu. Ama veba sırasındaki dinin anlayışı her zamanki din anlayışıyla bir olamazdı. Tanrı mutlu zamanlarda ruhun huzur içinde ve neşeli olmasını kabul etse de, hatta bunu arzu etse bile, mutsuzluğun en ileri noktasında ruhun da ılımlılıktan uzaklaşmasını isteyebilirdi. Bugün Tanrı yarattığı insanlara bir iyilikte bulunup onları öyle bir mutsuzluk içine itmişti ki, insanlar en büyük erdem olan ya her şey ya da hiç ilkesini yeniden keşfetmek ve üstlenmek zorundaydılar. Geçen yüzyıldan inançsız bir yazar, günahlardan arınma yeri diye bir şey olmadığını söyleyerek Hristiyan kilisesinin sırrını açıkladığını ileri sürmüştü. Böyle bir şey söylerken cennet ve cehennem dışında ara bir yer olmadığını ve insanın kendi seçimine göre kurtuluşu ya da laneti bulacağını anlatmak istiyordu. Panelü'ye bakılırsa bu ancak dinsiz bir ruhun içinde filizlenecek türden bir dinden sapmaydı. Çünkü günahlardan ayrılan bir yer vardı. Ama kuşkusuz bu yere çok fazla umut bağlanmaması gereken bazı dönemler olmuştu. Bağışlanabilir türden hafif günahlardan söz bile edilemeyeceği bazı dönemler olmuştu. Her günah ölümcüldü ve her kayıtsızlık suçtu. Ya her şeydi ya da hiç. Panelüks durdu ve o sırada Ryu kapının altından dışarıda şiddetini arttırmakta olduğu anlaşılan rüzgarın inleyen sesini daha iyi duydu. Tam o sırada rahip sözüne ettiği her şeyi kabullenme erdeminin her zaman ona yüklediğimiz dar anlamda anlaşılamayacağını, sıradan bir boyun eğişin hatta zor gelen bir alçak gönüllülüğün söz konusu olmadığını söylüyordu. Alçak gönüllülüğün de rızasıyla onurun kırılması söz konusuydu. Kuşkusuz bir çocuğun acısı ruh içinde de yürek içinde onur kırıcı bir şeydi. Ama bu nedenle bunu yaşamak, bu nedenle bunu istemek gerekliydi. Panelüks söyleyeceği şeyin kolay olmadığı konusunda dinleyicilere güvence verdi. Bunu istemek gerekiyordu. Çünkü Tanrı bunu istiyordu. İşte böylece yalnız Hristiyan hiçbir şeyden kaçınmayacak ve tüm çıkış yolları kapalıyken bile temel seçim hakkını sonuna kadar kullanacaktı. Her şeyi yatsıma durumuna düşmemek için her şeye inanmayı yeğleyecekti. vücutta oluşan şişliklerin enfeksiyonu doğal yoldan dışarı atma biçimi olduğunu öğrenen kadıncağızların şu sıralar kiliselere gelip "Tanrım ona şişlikler nasip et" demeleri gibi Hristiyan da anlaşılmaz bile olsa Tanrı'nın isteğine boyun eğmeyi öğrenecekti. "Şunu anlıyorum ama bu kabul edilemez" denilebilirdi. İşte bizim seçimimizi yapabilmemiz için de bize sunulmuş bu kabul edilemeyen şeyin tam içine dalmak gerekiyordu. Çocukların acısı bizim acı ekmeğimizdi. Ama bu ekmek olmaksızın ruhumuz kendi ruhsal açlığının içinde ölüp gidecekti. Bu sırada genelde Panelüks'ün sözüne ara vermesiyle başlayan sessiz kıpırdanışlar yeniden duyulmaya başlamıştı ki, vaiz ansızın sonuçta nasıl bir tavır almak gerektiğini dinleyicilerin yerine soruyormuş gibi yaparak güçlü bir biçimde yeniden söze başladı. Kuşku duyduğu bir şey vardı. O korkunç yazgısallık sözcüğünü kullanacaklardı. Eh, o da eğer etkin sıfatını da eklerlerse bu terim karşısında geri çekilmeyecekti. Kuşkusuz sözünü ettiği Habeşistan Hristiyanlarına öykünmemek gerekiyordu. Hristiyan sağlık kuvvetlerinin üzerlerine eski püskü giysilerini atan, bir yandan da Tanrı tarafından yollanan kötülükle savaşmak isteyen bu kafirlere veba bulaşması için dualar eden şu vebalı İranlılar gibi davranmayı akla bile getirmemek gerekiyordu. Ama bunun tersine geçen yüzyıllardaki salgınlarda Kudas ayinini yaparken sıcak ve nemli ağızlara enfeksiyon sinmiştir diye elde edirmemek için maşaya kutsal ekmeği tutan kahireli keşişlere de öykünmemek gerekiyordu. Hem İranlı vebalılar hem de keşişler günah işliyorlardı. Çünkü İranlılar için bir çocuğun acısının önemi yoktu. Keşişler içinse tersine acıdan son derece insana özgü kaygılarla korkmak her şeyden üstündü. İki durumda da sorun bir kenara itilmişti. Hepsi Tanrı'nın sesine kulaklarını tıkamıştı. Ama Panelüks'ün anlatmak istediği başka örnekler de vardı. Büyük Marsilya vebasının vakavinüsüne göre Mersi'deki manastırda yaşayan 81 dinardan yalnızca 4'ü sağlam kalmıştı. Ve bu 4'ünün 3'ü kaçmıştı. Vakavinüsler böyle diyordu ve daha fazlasını söylemek onların görevini aşıyordu. Ama Panelüks'ün bunu okurken 77 ceset ve özellikle 3 din kardeşinin örneğine yalnız kalan dindar aklından çıkmıyordu. Ve rahip kürsüsünün kenarında yumruğuyla vurarak haykırdı. "Kardeşlerim, kalan kişi biz olmalıyız." Önlemlere, bir felaketin dağınıklığına, bir toplumun getirdiği zekice düzenlemelere karşı çıkmamak gerekliydi. Diz çöküp her şeyi terk etmek gerektiğini söyleyen şu ahlakçılara kulak asmamak gerekiyordu. Karanlığın içinde biraz da körlemesine, ileriye doğru yürümeye başlamak ve iyilik etmeye çalışmak gerekiyordu yalnızca. Bunun dışında sakin olmak ve kişisel bir yardım aramadan çocuk ölümlerinde bile Tanrı'ya güvenmek gerekiyordu. Sözün burasında Rahip Panelüks, Marsilya vebasında adı geçen ünlü sima Psikopos Belzunc'u aradı. Salgının sonuna doğru gereken her şeyi yapmış olan Psikopos, artık hiçbir çare kalmadığını görünce yiyeceklerle birlikte evine kapanmış, evin çevresine duvar ördürmüştü. Onu yüceltmiş olan kentliler ancak çok büyük acılarda rastlayabileceğimiz türden bir dönüş yaparak ona öfkelenmişler ve enfeksiyon bulaştırmak için evinin çevresini cesetlerle çevirmişler, hatta ölmesini kesinleştirmek için duvarların üzerinden cesetler atmışlardı. Böylece Psikopos son bir zayıflıkla kendisini ölümün dünyasından uzak tutacağını sanmıştı, ancak ölüler gökten başına düşüyordu. İşte vebada bir ada olmayacağına inanmamız gereken bizler de böyle yapıyoruz. Hayır, orta nokta yoktu. Bu utanç verici durumu kabullenmek gerekiyordu. Çünkü Tanrı'dan nefret etmek ve onu sevmek arasında seçim yapmamız gerekiyordu. Peki kim Tanrı nefretini seçmeyi göze alabilirdi? "Kardeşlerim," dedi Panelüks, sonuca geldiğini bildirerek. "Tanrı sevgisi zor bir sevgidir. İnsanın kendinden vazgeçmesini ve kendini hor görmesini gerektirir. Ama yalnızca o çocukların acısını ve ölümünü silebilir, yalnızca o bu acıyı gerekli kılabilir. Çünkü bunu anlamak olanaksızdır ve insan böyle bir şeyi tabii ki ister. İşte sizinle paylaşmak istediğim zor ders bu. İşte insanların gözünde zalim, Tanrı'nın gözünde kesin olan imana yaklaşmamız gerek. Bu korkunç imge karşısında hepimiz eşit bir noktaya gelmeliyiz. O doruğun tepesinde her şey birbirine karışacak ve eşitlenecek. Görünüşteki adaletsizlikten doğruluk fışkıracak. Fransa'nın güneyindeki birçok kilisede vebalılar koronun bulunduğu yerdeki taş döşemelerin altında yüzyıllardır uyuyor ve papazlar onların mezarlarının üzerinde konuşuyor ve yaydıkları düşünce çocukların da katkıda bulunduğu şu küllerden fışkırıyor. Rio dışarı çıktığında aralık kapıdan sert bir rüzgar içeriği doldurdu ve dindarların yüzüne çarptı. Kilisenin içine bir yağmur kokusu, ıslak kaldırım kokusu getiriyor, onlar da dışarı çıkmadan kentin nasıl olduğunu tahmin ediyorlardı. Doktor Ryu'nun önünden çıkmakta olan yaşlı bir rahiple genç bir papaz çömezi o anda şapkalarını zor tuttular. Daha yaşlı olan yine de vaizi yorumlamaktan geri kalmadı. Panarüks'ün hitabetinden övgüyle söz ediyor ama rahibin sergilediği düşüncelerdeki cüretten endişe duyuyordu. Bu vaizin güçlü olmaktan çok endişe sergilediğini düşünüyordu ve Panarüks yaşında bir rahibin endişe duymaya hakkı yoktu. Rüzgardan korunmak için başını eğen papaz çömezi, rahibe sık sık gittiğini, onun geçirdiği değişimin farkında olduğunu, sözlerinin daha da cüretli olabileceğini ve kuşkusuz yayım için basılma izni alamayacağını belirtti. ''Nedir düşündüğü?'' dedi yaşlı rahip. Kilisenin önüne gelmişlerdi. Rüzgar uğuldayarak ve genç olanın sözünü keserek onları sarmalıyordu. Konuşabilecek duruma geldiğinde yalnızca şunu söyledi. ''Bir rahip bir doktora danışırsa çelişki olur.'' Taro, Panarin'in sözlerini aktaran Ryu'ya savaş sırasında gözleri oyulmuş bir gencin yüzünü görünce inancını yitirmiş bir rahip tanıdığını söyledi. Panarüks haklı dedi Taro. Masumiyetin gözleri oyulunca Hristiyan ya inancını yitirmeli ya da gözleri oyulmalı. Panarüks inancını yitirmek istemiyor. Sonuna kadar gidecek. Söylemek istediği bu. Taro'nun bu gözlemi, Panarüks'ün tavrının çevresindekilere anlaşılmaz geldiği, bundan sonraki talihsiz olayları açıklamak için yeterli mi? Bu konu değerlendirilecektir. Vaazdan birkaç gün sonra Panarüks taşınma işiyle uğraştı. Hastalığın gelişmesinin neden olduğu taşınmaların yoğunlaştığı dönemdi. Taro'nun otelinden ayrılıp Ryu'ya taşınması gibi, rahip de bağlı olduğu tarikatın kendisini yerleştirdiği daireden ayrılıp kilisenin müdavimlerinden ve henüz vebaya yakalanmamış yaşlı bir hanımın evine taşındı. Taşınma sırasında rahip yorgunluğunun ve kaygısının arttığını hissetti. Ve böylece ona evini açan hanımın gözünde saygısını yitirdi. Çünkü hanım ona sen Odil'in kehanetlerini büyük bir coşkuyla anlatırken rahip kuşkusuz bıkkınlıktan hafif bir sabırsızlık göstermişti. Sonradan yaşlı kadının en azından iyilikle karışık yansız bir tavır göstermesi için ne kadar çaba harcadıysa da başarıya ulaşamamıştı. Kötü izlenim uyandırmıştı ve her akşam ağzına kadar tığ işi dantellerle dolu odasına dönmeden salonda oturan ev sahibesinin sırtını seyretmek zorunda kalıyor. Aynı zamanda da yüzünü bile çevirmeden kuru kuruya söylenmiş bir iyi akşamlar pederi bir hatıra eşyası gibi odasına götürüyordu. İşte böyle bir akşam kafası kazan gibi tam yatarken günlerdir içinde birikmekte olan bir ateşin zincirinden boşanmış dalgalarının bileklerine ve şakaklarına aktığını hissetti. Bundan sonra olanlar ancak ev sahibesinin anlattıkları aracılığıyla öğrenilebildi. Sabah yaşlı hanım her zamanki alışkanlığıyla erken kalkmıştı. Bir süre sonra rahibin odasından çıkmamasına şaşırarak epey duraksamadan sonra kapısını tıklatmaya karar vermişti. Uykusuz bir gecenin ardından onu hala yatarken bulmuştu. Bir baskıyla sıkışmıştı ve yüzü her zamankinden daha da kırmızı gibiydi. Kendi dediğine göre yaşlı hanım ona nazikçe bir doktor çağırmayı önermişti ama ona üzücü gelen bir sertlikle önerisi geri çevrilmişti. Oradan çekinmekten başka bir şey yapamamıştı. Bir süre sonra rahip zili çalmış ve onu yanına çağırmıştı. Bu anlık parlamadan dolayı özür dilemiş ve ona vebanın söz konusu olamayacağını, kendisinde hastalıkla ilgili hiçbir belirti olmadığını ve bunun geçici bir yorgunluk olduğunu söylemişti. Yaşlı hanım onu yatırırken önerisinin bu türden bir kaygıdan kaynaklanmadığını, Tanrı'nın elinde olan kendi güvenliğini düşünmediğini, kendisini bir parça sorumlu hissettiği rahibin sağlığından başka bir şey düşünmediğini onurlu bir biçimde dile getirmişti. Ama rahip başka bir şey söylemediğinden ev sahibesinin dediğine bakılırsa görevini eksiksiz yerine getirmek arzusuyla yeniden ona doktorunu çağırmayı önermişti. Rahip yaşlı hanıma çok karmaşık gelen açıklamalarla öneriyi yine geri çevirmişti. Yaşlı hanım yalnızca anladığını sanıyordu ama rahibin ilkelerine uymadığından konsültasyonu reddetmesi ona anlaşılmaz geliyordu. Kiracısının aklını ateşin karıştırdığı sonucuna varmıştı ve ona bitki çayı getirmekle yetinmişti. Yaşlı kadın durumundan ileri gelen zorunlulukları tamı tamamına yerine getirmeye kararlı, hastayı 2 saatte bir düzenli olarak yoklamıştı. Ona en çok çarpan şey rahibin bütün günü çırpınarak geçirmesiydi. Örtüleri bir atıyor, bir kendine çekiyor, elini sürekli ıslak alnında gezdiriyor, boğuk, kısık ve nezleli bir sesle içinden sökülürcesine gelen bir öksürüğü atmak için doğruluyordu. Sanki onun soluğunu kesen pamuk parçalarını boğazının dibinden kazıyıp atmanın olanaksızlığı içindeymiş gibi. Bu krizlerin sonunda bitkinliğin tüm belirtileriyle kendini geriye doğru bırakıyordu. Son olarak bir daha hafifçe doğruluyor ve kısa bir süre önceki bütün o çırpınmadan daha ateşli bir biçimde gözlerini önüne dikiyordu. Ama yaşlı kadın bir doktor çağırmak ve hastanın isteğine karşı çıkıp çıkmamakta duraksıyordu. Ne kadar heyecan verici gibi gelse de basit bir ateş nöbeti olabilirdi bu. Yine de öğleden sonra yaşlı hanım rahiple konuşmaya çalıştı ve yanıt olarak birkaç karmaşık sözden başka bir şey elde edemedi. Önerisini yineledi ama o sırada rahip kalktı ve neredeyse boğulurcasına bir doktor istemediğini açıkça söyledi. O anda ev sahibesi ertesi sabaha kadar beklemeye ve rahibin durumunda düzelme olmazsa radyoda Randstad Ajansı'nın günde onlarca kez yinelediği numaraya telefon etmeye karar verdi. Görevlerini hep önemseyerek gece boyunca kiracısını yoklamayı ve başucunda beklemeyi düşünüyordu. Ama akşam ona yeni demlenmiş bitki çayını verdikten sonra biraz uzanmak istedi ve ancak ertesi sabah uyandı. Odaya koştu. Rahip uzanmıştı. Tek bir hareket yoktu. Önceki gün aşırı kırmızı olan yüzde şimdi bir tür solgunluk vardı. Yüz hatları gerginleşmişti. Rahibin gözleri yatağın üzerinde asılı olan rengarenk incilerle bezeli küçük avizeye dikilmişti. Yaşlı hanımın girmesiyle başını ona çevirdi. Ev sahibesinin dediğine göre o sırada tüm gece dayak yemiş ve kımıldayacak hiç gücü kalmamış gibiydi. Yaşlı hanım ona nasıl olduğunu sormuştu. Kadının tuhaf bir biçimde kayıtsız olduğunu fark ettiği, bir sesle iyi olmadığını, doktora gerek olmadığını ve her şeyin kurallara uygun olması için hastaneye kaldırılmasının yeterli olacağını söylemişti. Yaşlı hanım korku içinde telefona koşmuştu. Ryu öğle saatinde geldi. Ev sahibesinin anlattığına göre Panelu'nun haklı olduğunu ve artık çok geç olacağını söyledi yalnızca. Rahip onu aynı kayıtsız tavırla karşıladı. Ryu onu muayene etti, tıkanıklık ve akciğerlerdeki baskı dışında şişliklerle beliren hıyarcıklı vebaya ya da akciğer vebasına özgü bir temel belirti görmeyince çok şaşırdı. Durum ne olursa olsun nabız öyle düşük ve genel durum öyle kaygı vericiydi ki fazla umut yoktu. ''Hastalığın temel belirtilerinden hiçbiri sizde yok.'' dedi Panelux'a. ''Ama işin gerçeği tüm kuşkulu ve sizi tecrit etmek zorundayım.'' Rahip sanki nezaketle tuhaf bir biçimde güldü ama konuşmadı. ''Yanınızda kalacağım.'' dedi yavaşça ona. Rahip canlanır gibi oldu ve yeniden bir sıcaklığa kavuşan bakışlarla doktora baktı. Sonra üzüntüyle mi söylediği anlaşılamayan bir biçimde güçlükle konuştu. ''Teşekkür ederim.'' dedi. ''Ama din adamlarının dostları yoktur. Her şeylerini Tanrı'ya bağlamışlardır.'' Yatağın başucunda duran haçı istedi. Elini alınca ona bakmak için başını çevirdi. Arkasını döndü. Hastanede Paralüks'ün ağzından tek söz çıkmadı. Ona yapılan tüm tedavilere kendini bir eşya gibi bıraktı. Ama elinden haçı hiç bırakmadı. Bu arada rahibin durumundaki karışıklık sürüyordu. Ryu'nun aklını kurcalayan kuşku hafiflemiyordu. Hem vebaydı hem değildi. Zaten birkaç zamandır hastalık tanıları şaşırmaktan zevk alır olmuştu. Ama Panelux'un durumunda gelişmeler bu belirsizliğin önemsiz olduğunu gösterecekti. Ateş yükseldi. Öksürük daha da boğuklaştı ve hastayı gün boyu kıvrandırdı durdu. Sonunda akşam rahip onu boğmakta olan şu pamuğu öksürerek attı. Kırmızıydı. Ateşin kargaşasında Panelux'un bakışı kayıtsızlığını yitirmiyordu ve ertesi sabah bedeninin yarısı yatağından sarkmış ölü olarak bulunduğunda bakışı hiçbir şeyi dile getirmiyordu. Fişinin üzerine kuşkulu durum yazıldı. O yıl Kasım ayındaki Tösen yortusu her zamanki gibi geçmedi. Kuşkusuz havanın bunda payı vardı. Birden değişmiş ve uzayan sıcaklar birden yerini serinliğe bırakmıştı. Öteki yıllarda olduğu gibi şimdi soğuk bir rüzgar esip duruyordu. Koca koca bulutlar ufukta bir uçtan ötekine koşturup duruyor, evleri gölgeliyor, geçip gittikten sonra da evlerin üzerine Kasım göğünün soğuk ve altınsı ışığı düşüyordu. İlk yağmurluklar ortaya çıkmıştı ama kauçuklu ve parlak kumaşların çok sayıda oluşu dikkat çekiyordu. Aslında gazeteler 200 yıl önce büyük güney vebaları sırasında hekimlerin kendilerini korumak için yağlanmış bezlerden giysiler giydiklerini bildirmişti. Dükkanlarda modası geçmiş giysi stoklarını eritmek için bunu fırsat bilmişlerdi. Bunlar sayesinde herkeste bir bağışıklık umudu doğmuştu. Ama mevsimin getirdiği tüm bu işaretler mezarlıkların bomboş kalmasını unutturamazdı. Eski yıllarda tramvaylar kasım patlarının buruk kokusuyla yüklü olur ve kadınlar mezarları çiçeklendirmek üzere kafileler halinde yakınlarının gömülü olduğu yerlere giderlerdi. Vefat edeni aylar boyunca yalnız bırakmış ve unutmuş olmanın telafi edilmeye çalışıldığı gündü bu. Ancak o yıl kimse ölüleri düşünmek istemiyordu. Zaten onlar fazlasıyla düşünülüyordu. Biraz üzüntü ve çokça da melankoliyle onların yanına gitmek söz konusu değildi artık. Kendini rahatlatmak için yılda bir kez yanlarına uğranacak terk edilmiş kişiler değildi artık onlar. Onlar unutulmak istenen keyif kaçırıcı kişilerdi. İşte bu nedenle o yıl Ölüler Günü bir anlamda es geçildi. Cotard'ın deyişiyle zaten her gün Ölüler Günü'ydü. Taro onun konuşmasında giderek acı bir mizah kullandığını fark ediyordu. Gerçekten de vebanın tutuşturduğu keyif ateşleri büyük fırınlarda her gün artan bir coşkuyla yanıp duruyordu. Şurası gerçek, ölü sayısı her geçen gün bir artış göstermiyordu. Ama vebanın son derece rahat bir biçimde doruk noktaya yerleştiği ve günlük cinayetlerine iyi bir memura yakışacak bir düzenlilik ve güvenilirlik kazandırdığı düşünülebilirdi. İlkece ve uzmanların görünüşüne göre bu iyiye işaretti. Durmadan yükselen artış eğrisini uzun bir doğrunun izlediği vebanın gelişim grafiği, örneğin Dr. Richard'a tümüyle avutucu geliyordu. Bu iyi, harika bir grafik, diyordu. Hastalığın istikrar dönemi diye adlandırdığı bir noktaya ulaştığını düşünüyordu. Bundan böyle hastalık ancak inişe geçebilirdi. Bunda Castell'in serumunun katkısı olduğuna inanıyordu. Gerçekten de serum son zamanlarda umulmadık başarılar kazanmaya başlamıştı. Yaşlı Castell buna karşı çıkmıyordu. Ama aslında hiçbir şeyin öngörülemeyeceğini, salgınlar tarihinin beklenmedik iniş çıkışlarla dolu olduğunu düşünüyordu. Uzun süredir kamuoyunu rahatlatmak isteyen, ancak veba yüzünden böyle bir işe girişemeyen valilik, doktorları bu konuda düşüncelerini almak üzere bir araya getirmeyi amaçlıyordu ki veba hem de istikrar döneminde Dr. Richard'ı da ortadan kaldırıverdi. Kuşkusuz etkileyici, ancak her şey bir yana, hiçbir şey kanıtlamayan bu örnek karşısında yöneticiler iyimserliğe nasıl gönüllerini açtılarsa, aynı kayıtsızlıkla kötümserliğe dönüş yaptılar. Castell ise elinden geldiğince özenli bir biçimde serumunu hazırlamakla ilgileniyordu yalnızca. Zaten hastane ya da karantina yerine dönüştürülmemiş kamu binası kalmamıştı. Eğer valilik hala yerinde duruyorsa insanların bir araya gelecek bir yerleri olması içindi. Ama aslında genelde ve o dönemde vebanın göreceli durgunluğu nedeniyle Rio'nun öngördüğü düzenlemenin dışına çıkmaya hiç gerek kalmadı. Yıpratıcı bir çaba gösteren doktorlar ve hasta bakıcılar daha da büyük çabalara akıllarını getirmek zorunda kalmıyorlardı. Bu insanüstü diyebileceğimiz çalışmayı düzenli bir biçimde yürütmek zorundaydılar yalnızca. Daha önceden ortaya çıkmış olan akciğere bağlı enfeksiyon türü şimdi kentin dört köşesinde çoğalıp duruyordu. Sanki rüzgar ciğerlerinde yangınlar tutuşturup körüklüyordu. Hastalar kan tüküre tüküre hızla ölüyordu. Şimdi salgının bu yeni biçimiyle bulaşıcı...